Biz de çocuklarımız doğmak üzereyken, hastaneye giderken, Jess bana önceden hazırlanmış bir listeye vermiş. Tamam mı? Çocuk doğunca bu insanlara bu sıraya göre arayacaksın diye. Tamam mı? İlk başta onun annesi, ondan sonra benim annem. Öyle gidiyordu, tamam mı? Peki, İsa Mesih ölümden dirilince bu müjdeyi, bu iyi haberi ilk olarak kiminle paylaştı? Yani ilk olarak dirilmiş olan Rab İsa kime göründü acaba? Annesine mi? Anne bak merak etme, ölü değilim, buradayım. Ya da en arkın arkadaşlarına mı? Petrus'a, Yuhanna'ya, belki elçilere, müjdecilere, ilahiyatçılara, değil mi? Çünkü onlar kutsal adamlar. Belki ilk önce onlara görünmüş olabilirdi. Acaba ilk olarak kime göründü İsa ölümden dirildikten sonra? Bugün göreceğiz. Bugün göreceğiz. Ve göreceğiz ki ilk olarak İsa Mesih Mecdeli Meryem'e göründü. Bir kadına. Ya o kültüre göre 2000 sene önce Orta Doğu'da bir kadına göründü. Hayal edebiliyor musunuz? Acaba neden? Acaba ilk olarak Mesih neden Mecdeli Meryem'e göründü? Neden? Ne yapıyordu? Ne ilan ediyordu dünyaya? Bugün çalışacağımız hikaye o anlatacaktır. Bence ilk olarak ve en önemlisi, çünkü Mecdeli Meryem oradaydı. Yaklaştı. Geldi mezara ve bekliyordu. Mezar nereye gitti? Bence çünkü oradaydı. Gelmeyenler vardı. Utananlar, korkanlar vardı. İsa'nın 12 elçisi dağıldılar yani. Yoktular. Ama Mecdeli Meryem geldi. Belki onun için. Belki çünkü İsa'nın aradığı armağanlı, girişken, karizmatik adamlar değildi. İsa'nın aradığı farklıydı. İsa'nın aradığı nitelikler iman ve itaat. Ve Mecdeli Meryem'de bunlar, bu nitelikler az da olsa mevcuttu. Belki onun için. Belki, çünkü eğer sadece elçilere, ilahiyatçılara görünseydi, belki yani bizim için elçi olmayanlar olarak, sıradan insanlar olarak, belki şöyle düşünürdük. Sadece özel kutsal adamlar Tanrı'yla bir ilişkiye sahip olur. Papa gibi. Papa çok kutsal ve çok zengin. Onun için Tanrı'yla bir ilişkisi var. Tanrı ona konuşsun, o da bize iletsin. Peygamberlere, kilise önderlere. Ama sıradan insanlara değil. Sıradan insanlar İsa'yla bir ilişkiye sahip olamazlar. Belki düşünürdük. Ve belki İsa Mecdeli Meryem'e bu yüzden göründü. Bak herkes, hele bir kadınsa, herkes Mesih'le bir ilişkiye sahip olabilir demek istediği için. Bilmiyorum. 2. yüzyılda yaşayan, Hristiyanlığa karşı duran bir Yunan filozof vardı. Celsus diye. Celsus Hristiyanlıktan nefret etti. Ve Hristiyanlığa karşı bir sürü yazı ve kitap yazdı. Hristiyanlığa karşı. Tamam mı? Ve Celsus'a göre İsa'nın ölümden dirilişi olamazdı. Gerçekleşemezdi. Neden? Çünkü tanıkları kadınlardı. Ve herkes bilir ki kadınlar histerik. Kadınlar denetimi dışında duygulara sahip. Değil mi? O günlerde öyle düşünüldü. Ve kadınların tanıklığı geçerli değildi. Çünkü kadınlar güvenilmezdi. O yüzden İsa Mesih'in ölümden dirilişi olamazdı. Bir yalandı. Tamam mı? Ama peki Yuhanna ve diğer yazarlar şayet uyduruk bir şey yazıyor olsaydılar, şayet bu hikaye kendi kafalarından üretiyorlar olsaydı, bence bir kadın seçmezlerdi bir tanık olarak, değil mi? Belki sözü geçen bir adam seçerdiler. Belki Nikodim ya da bir din önderi ya da muhtarı seçerdiler, değil mi? Sözü geçen bir adam. O İsa'yı görmüşse demek ki İsa diri olmalı. Ama Mecdeli Meryem ilk olarak İsa Mesih'i gördü anlatılıyor. Ne demek? Bence demek ki doğrusunu yazıyorlardı. Meseleyi olduğu gibi kayıyorlardı. Bence. Şimdi okuyacağız hikaye Yuhanna bölümünden. Yuhanna 20. Ekrandan gösterilecek. Bu Tanrı'nın sözünden. Bunu Tanrı'nın sözü olarak kabul ediyoruz. Aynı zamanda Yuhanna oradaydı. Bir göz tanığıydı. Ve şimdi ona göre olaylar nasıl gerçekleşti? Yuhanna 20. Haftanın ilk günü erkenden, pazar günü sabah erkenden, ortalık daha karanlıkken, İsa Mesih cuma günü çarmıha gerildi. Şimdi haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken, Mecdeli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye, yani Yohanna'ya, Yohanna burada kendini böyle tarif ediyor, İsa'nın sevdiği öğrenci, geldi. Rabbi, mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz dedi Meryem. Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci, yani Yuhanna, yazar, öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı. Keten bezleri orada serili gördü ama içeri girmedi. Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi, ayrı bir yerde durulmuş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Onları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı. Henüz anlamamışlardı ama yine de o anda İman etti. Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Mecdeli Meryem ise mezarın dışına durmuş ağlıyordu. Ve şimdi buradan bu hikayeyi anlamaya başlayacağız. Bu noktadan Mecdeli Meryem'in hikayesi, tamam mı? Mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Meryem ağlıyordu. Neden ağlıyordu sizce? Meryem neden ağlıyordu o anda? Çünkü hayal kırıklığına uğramış. Tamam mı? Bence yani bu Orta Doğulu bir kadın, tamam mı? O zaman bence hafif bir şekilde ağlamıyordu. Bence diye hıçkıra avazı çıktığı kadar iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Değil mi? Kadıncağımız Orta Doğulu yani. Yas tutuyor burada. Ve hayal kırıklığına uğramış. Çünkü her şeyini Mesih'e yatırdı. Bütün umutlarını bu kişiye bağlandı. Ve bu kişi yok oldu. Her şeyini bırakıp Mesih'in ardından gitti. Belki baba ocağından, belki babasından, annesinden geçti. Belki onlar Bilmiyorum. Yani o adamı takip ederseniz artık benim kızım değilsin demişler. Bilmiyorum. Her şeyinden vazgeçip Mesih'in ardından gitti. Her şeyini Mesih'in teknesine yükledi. Ve o tekne Arabora oldu. Her şeyini bu bankaya yatırdı ve o banka iflas etti. Kıbrıs'ta olduğu gibi geçen haftalarda. Her şeyini bu adama yatırdı ve yenildi. Öldü. Şimdi ne yapacak? Bir çaresizlik var burada. Nereye gidecek? Yani diyor ki öğrenciler evlerine döndüler. Belki bu kadının dönecek bir evi yoktu. Nereye gidecek? Her şeyinden. Ve bazılarımız için de öyle oldu biliyorum. Bazılarınız için İsa Mesih'i takip edeceğim diye karar verdiğinizde belki bir şeyden vazgeçmiş oldunuz. Ve buraya geldiniz. Ve şimdi Mesih yok oldu. Öldü. Kadıncağız hayal kırıklığına uğramış. Bir çaresizlik var. Ve ağlıyor. Ve bu keder, bu hüzün Mesih'i sevenlerin yüreklerine girebilir bazen. Bazen ya Hristiyan olursan artık her şey toz pembe olacak, her şey güllük gülistanlık olacak diyenler var. Tamam mı? Hristiyansan her zaman mutlu olmalısın. Mutlu değilsin, belki imanın yerinde değil diyenler var. Ama bir Hristiyan depresyona girebilir mi? Bir Hristiyan bunalıma girebilir mi? Bence girebilir. Bu keder var. Yani her şeyini Mesih'e endekslediysen ve ortada hareket yoksa tabii ki de şüpheleneceksin. Değil mi? Ve Meryem için böyle oldu bence burada. Ve ağlıyor. Ve belki burada ağlayanlar olabilir. Belki düşünüyorsun, bak Mesih'e geldim ama hala iyileşmedim. Hala hastayım. Dua ettim ama cevap gelmedi. Yani bununla ne yapacağız? Ağlayacağız. Rabbin oraya gideceğiz. Oturacağız ve bekleyeceğiz. Meryem'in yaptığı gibi değil mi? Çünkü kutsal kitaba göre gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar. Bir umut var. Bir umut gelecek. İsa Mesih'in kendi sözleriyle ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara. Nasıl? Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecektir. Ve göreceğiz gibi Mecdeli Meryem bunu yaşadı. Bunun gerçek olduğunu anladı. Ondan sonra ne oluyor? Ayet 11. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin baş ucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e kadın niçin ağlıyorsun diye sordular. Günaydın. Selamun aleyküm. Niçin ağlıyorsun? Yani bir melek görürse ne diyecek sana? Bilmiyorum. Niçin ağlıyorsun? Ve bence bu sualın iki tarafı var. İki tarafı var. Birincisi hakiki bir saygı ve merhamet. Bu melekler cennetten geldiler bu gün için, bu olay için. Ve biliyorlar ki bu kadın Tanrı'nın seçtiği kişi. Mesih ona görünecek. O zaman bir saygı gösteriyorlar. Ama aynı zamanda ikinci olarak hafif bir azarlama var bunda. Niçin ağlıyorsun? Yani gerçekten Mesih'in diri olduğunu anladıysan ağlamazdın. Değil mi? Gerçekten burada ne gerçekleştiğini anladıysan, kavradıysan ağlamazdın. Ve burada hafif bir, yani anlamıyor musun? Bilmiyorum. Yani meleklerin duyguları var mı? Bilmiyorum. Yani kadın, anlamıyorum bu insanoğlu. Burada Tanrı'nın oğlu ölümden dirildi ve sen ağlıyorsun. Ne oluyor burada? Tamam mı? Ve bir şekilde bu soruyu soruyorlar. Çünkü Meryem Mesih'e olan sevgisi büyük ama ululuğunu kavrayamamış. Mesih'i seviyor ama ne kadar yüce olduğunu kestirememiş şu ana kadar. Ve bazılarımız için de öyle olabilir. Ve belki Tanrı sana aynı soru sormak istiyor. Niçin ağlıyorsun? Yani Tanrı'da merhamet var, sonsuz merhamet var. Ama aynı zamanda belki bu soruyu sormak istiyor. Ne? Anlamadın mı? Mesih ölümü yendi, şeytanı yendi. Yeni bir hayat sunuyor. Bizi yaşama kavuşturdu. Niçin ağlıyorsun? Ağlayacak ne var ortada? Ve ondan sonra okumaya devam edelim. Meryem meleklere Rabbimi almışlar dedi. Onu nereye koyduklarını bilmiyorum. Cesedini arıyor. Nerede? Mezarda yok. Ya hala anlamamış ölümden dirildiğini. Bunları söyledikten sonra arkasına döndü ve İsa'nın orada ayakta durduğunu gördü. Ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa, kadın niçin ağlıyorsun dedi. Kimi arıyorsun? Aynı soru, niçin arıyorsun? Ondan sonra kimi arıyorsun? Ve Meryem arkasına döndü. Neden bilmiyorum. Tamam mı? Mezarın içine bakıyor. Ondan sonra belki bir şey duydu, belki bir hareket sezdi. Arkasına dönüyor ve orada bir adam görüyor. Ve onu bahçıvan sanıyor. Göreceğiz gibi. Çünkü burası özel bir mülkiyet, özel bir bahçe. Yani normalde millet buradan geçmez. Sadece belli bir amaç için gelir ve bu sabah erkenden, tamam mı? O zaman bahçıvan sanıyor. Çünkü bu adam kim olabilir? Ve bu adam onunla konuşuyor ama İsa'yı neden tanıyamadı o anda? Neden tanıyamadı? Belki hala karanlıktı. Yani sabah erkenden. Gün henüz ağarmamıştı. Belki çünkü ağlıyordu ve gözleri şişmiş. Ve üzüntülüyken, yani depresyona girdiğimiz zaman beyinlerimiz daha yavaş çalışıyorlar. O zaman belki kestirememiş. Belki İsa gerçek kimliğini ondan sakladı o anda. Emmaus yolunda da olduğu gibi Luka bölümünde. Ve bence Meryem İsa'yı görmeye beklemiyordu. Çünkü ölü. Beklemiyorsun yani, değil mi? Ve İsa öğrencilerine ne kadar çok ölümden dirileceğim üçüncü günde, ölümden dirileceğim üçüncü günde dediyse bile anlayamamışlar ve beklemiyorlardı, inanmadılar. Sen de inanmazdın değil mi? Ölümden dirileceğim, öyle mi? Tamam, okey. Ve ne soruyor? Kimi arıyorsun diye soruyor. Kimi arıyorsun? Çok derin bir soru. Size de sorulacak bir soru. Kimi arıyorsun? Neden geldin bugün? Kimi arıyorsun? Çünkü eğer bir peygamber arıyorsan, eğer bir din hocası, iyi bir öğretmen arıyorsan, eğer yeni bir dini başlatan bir kişiyi arıyorsan, eğer bir devrimci arıyorsan, eğer bir yani hayatına güzellik katacak bir kişi arıyorsan, o zaman doğru yerdesin. Çünkü onların hepsini mezarda. Hepsi ölümlü. Bütün peygamberler ölümlü. Bütün yeni dini başlatan insanlar ölü. Onlar yani ister Buda, ister Gandhi, ister fark etmez. Bulursun yani mezarda. Ama eğer Tanrı'nın ezeli ebedi oğlunu arıyorsan, eğer yaşam önderini arıyorsan, eğer yıldızları yaratan, gezegenleri avucunda tutanı arıyorsan, o zaman yanlış yerde bakıyorsun. Çünkü o mezarda olamaz. Mezarda olamaz. Başka bir yere bakmalısın. O yüzden İsa geliyor, Meryem mezara bakıyor. Tamam mı? Ve İsa ne diyor? Kimi arıyorsun? Çünkü Tanrı'nın oğlu orada olamaz. Kalamaz. Ölüm onu tutamaz. Tutmaya çalışsa bile başaramaz. Kimi arıyorsun? Başka bir yere bakmalısın, aramalısın. Ve aynı soruyu size sorabilirim. Kimi arıyorsun? Eğer din istiyorsan, piyasada bir sürü din var. Oraya git bir tane seçebilirsin. İnternetten bir tane seçebilirsin. Oh, yeni bir din var. Ne güzel. Tamam mı? Eğer bir filozof arıyorsan, kütüphaneye git. Bir sürü kitap var. Milyonlarca kitap var. Okuyabilirsin. Güzel, kendine uygun güzel bir felsefe bulabilirsin. Eğer hayatına bir güzellik katacak bir kişi, sana eşlik edecek bir kişi arıyorsan, istivaç programına katılabilirsin. Bulursun yani. Ya da internet sitesinden bulabilirsin. Rusya'dan geliyorlar, tamam mı? Bulabilirsin. Ama eğer Tanrı'nın oğlunu arıyorsan, hayatını değiştirecek güçte olanı arıyorsan, mezara bakma. Çünkü orada yok. Bak MÖBES'e koyduk. Açık kapı. Orada yok. İsa'nın mezarı gidersen bulmaz. Aslında gidemezsin. Çünkü Mesih'in mezarın yerinde Büyük Konstantin 4. yüzyılında büyük bir kilise kurdu. O hala orada. Girebilirsin, görebilirsin. Ama mezar boş. İsa ölü değil. Diri olanı ölüler arasında bulamazsın. Mezarlıkta bulamazsın. Ve bunu da göreceğiz burada. Meryem onu bahçıvan sanarak, efendim dedi, eğer onu sen götürdünse, nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım. Cesedini bulmak istiyor. Bulsa bile ne yapacağını bilmiyorum. Ne yapmayı düşünüyordu? Tamam cesedini buldum. Şimdi bu kadın onu taşıyacak mı? Nereye götürecek? Ne yapmayı düşünüyor? Tamam mı? Ama bir acısı var. Nerede bu beden? Siz mi aldınız acaba beyefendi? İsa ona o anda Meryem dedi. O da döndü. İsa'ya İbranice Rabuni dedi. Tanıdı. Rabuni öğretmenim demektir. Ah, sen misin? Jeton mu düştü? Wow. Ya hani seni oraya koyduk. Şimdi buradasın. Ve acaba beynin ne kadar hızlı çalışıyordu o anda? Wow, demek ki bunların hepsini dediklerini gerçektir. Hatırlıyor. Hatırlıyor. Wow. Rabuni diyor. Ve enteresandır budur. Meryem İsa'yı arıyordu. Ama aslında İsa Meryem'i arıyordu. Değil mi? Meryem o yüzden bahçeye geldi. Çünkü İsa'yı bulmak istedi. İsa o yüzden bahçeye geldi. Çünkü Meryem'i bulmak istedi. Ve bizim için aynı şey geçerli. Bazen ben Tanrı'yı arıyorum diye düşünebiliriz. Ama aslında Tanrı seni arıyor. Seninle bir ilişkiye girmek istiyor. Seni seviyor. Ve Meryem İsa'nın ölü cesedini kurtarmak istiyor, korumak istiyor. Ama aslında İsa ölümden dirilmekle Meryem'i kurtarıyordu. Tam tersine. Ve biz de Meryem İsa için bir şeyler yapmak istedi. Acaba cesedini bulsam, belki yıkayacağım, belki taşıyacağım. Bir şeyler yapmak istedi İsa için. Ama aslında İsa Meryem için ve bütün insanoğlu için bir şeyler yapıyordu burada. Farkında mısınız? Çünkü biz bazen ben de İsa için bir şeyler yapmak istiyorum diye düşünebiliriz. Ne yapabilirsin ki? Bazen evet oruç tutum İsa için. Öyle mi? ya da paramı verdim İsa için. Öyle mi? İhtiyacı mı var? Ya da insanlarla yani müjdeyi paylaştım İsa için. Öyle mi? Sana ihtiyacı mı var? Sizin için bir şey söyleyeceğim. Bilginiz olsun. Tanrı sensiz yapabilir. Sen vazgeçilmez değilsin. Ve aslında güzel bir ayetler var. Yeşaya 46'dan, Yeşaya 46'nın bölümden. Ve burada Yeşaya peygamber biraz alay ediyor. Putlar hakkında, yani gerçek olmayan dinler hakkında. Tamam mı? Yalancı ilahlarla alay ediyor. Ve ne diyor? İlah Bel diz çökmüş. İlah Nebo sinmiş. Putları hayvanlara, öküzlere yüklenmiş gidiyor. Tamam mı? Bu putları, bu yalancı ilahları taşımanız gerekiyor. Taşınan bu nesneleriniz ağırlık, yorgun hayvana yük oldu. Birlikte sinmiş, diz çökmüşler, putlarını yük olmaktan kurtaramıyorlar. Sürgüne gidecek onlar. Ne diyor? Bak, her dinde ve burada din ile Hristiyanlık arasındaki farklılığı görüyoruz. Çünkü Hristiyanlık bir din değil. Her dinde biz Allah'ı bir şekilde taşımak zorundayız. Bu ayetlerde olduğu gibi. Tamam. Yani Tanrı'nın kurallar bize ağır bir yük gibi geliyor. Şunu yapmalısın, şunu yapmalısın. Eskiden Firavun'la vardı ya Mısır'da. Onlar kölelere yani bütün şehirlerini ve tapınaklarını yaptırmaya çalışıyorlardı, değil mi? Bunu yapacaksın. Zorla yaptırdılar. Bunu yapacaksın. Bu benim için ama sen yapacaksın. Ve bazen Tanrı öyle olduğunu düşünüyoruz. Vurdum duymaz. Uzakta kalıyor. Siz çalışacaksınız. Kullarsızsınız benim için. Ama tam tersine Yeşaya ne diyor? Üçüncü ayette diyor ki, ey Yakup soyu, İsrail'in sağ kalanları, doğdunuz doğalı, yüklendiğim, rahminden çıktınız çıkalı, taşıdığım sizler. Dinleyin beni. Siz yaşlanıncaya dek ben oyum. Saçlarınız ağrıncaya dek ben yükleneceğim sizi. Sizi ben yarattım, ben taşıyacağım. Evet, sizi ben yüklenecek, ben kurtaracağım diyor Rab. Fark bu. Din ile lütuf arasında. Dinde biz Tanrı'yı taşımalıyız. Ama lütufta Tanrı bizi taşıyor. Bizi yükleniyor. Ve burada aynı şey geçerlidir Meryem için. Yani ne yapacak? Cesedini bulup taşıyacak mı? Nereye? Başarabilir mi? Ağır değil mi? Ama İsa diyor ki, hayır, ben geldim seni bulmaya, seni taşımaya, seni yüklenmeye. Ve şimdi Meryem'in gösterdiği karşılığına bakacağız şimdi. Çünkü İsa ne diyor? Ayet 17'de, bana dokunma, bana tutunma, beni tutma, beni alıkoyma dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrım'ım ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum. Mecdeli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara Rabbi gördüm dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı. Matta'ya göre, Matta der ki, yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındı. Rabuni dedi. Ve bu bir Hollywood filmi olsaydı orada biterdi. Bahçede güneş doğarken, gün başlayınca Meryem İsa'ya kavuşmuş olarak tapınıyor. Benle İsa bahçede, ne kadar güzel. Ama bu bir Hollywood, ne Bollywood filmi değildi. Bollywood filmi olsaydı. Hey nakka nakka. Keşke Bollywood bu hikaye hakkında bir film yapsalar. Of. Ne güzel olur. Ama biz de bazen öyle düşünebiliriz. Yaşama kavuştum. İsa'ya kavuştum. Bir ilişkimiz var. Artık burada bitiyor. Ama İsa ne diyor? Bana tutunma. Çünkü benim işim bitmedi. Ben babama döneceğim. Kral olacağım. Tahta çıkacağım. Senin işin de bitmedi. Sen git ve söyle. Ne diyor arkadaşlarıma? Git ve söyle. Tanıklık et. Diri olduğumu. O zaman benim işim bitmedi. Senin işin bitmedi. Bitecek bir gün ama o gün bugün değildir. Diyor. Tamam mı? Ve eğer kurtuluş sadece bundan ibaret olsaydı. Eğer İsa'nın amacı sadece Meryem'i bu kirli dünyadan alıp götürmek olsaydı. İşte kurtardım seni. Bu kadar. Onu hemen cennete almaz mıydı? Ya da senin iman ikrarı ettiğinde Rab seni direkt cennete onun yanına almaz mıydı? Ama hala buradayız. Demek ki bitmemiş. Demek ki başka bir şeyimiz var. Başka bir görevimiz yapılacak bir şey mi var? Değil mi? Ve bazen iman ikrarı etmek ya da ettirmek, vaftiz olmak bir bitiş çizgisi olarak görüyoruz. Diyelim ki burada bir bitiş çizgisi var. Tamam mı? Ve bazen yani o iman ikrarı etmek, vaftiz olmak yani tövbe ettim, Mesih'e geldim. Bazen o kararı bir bitiş çizgisi olarak görüyoruz. İşte iman ettim, bitti. Ama tam tersine o bir başlangıç çizgisi. Şimdi başladın. Şimdi hikaye başlıyor. İsa Mesih ölümden dirildiğine hikaye başlıyor ve devam ediyor ve biz onu devam ettiriyoruz. Aynı hikaye. O bizim başlangıç çizgimizdir bu. Tamam mı? Ve ben sadece bir defa Amerikan futbolu oynamaya kalkıştım. Bir daha kalkamadım. Ama o sporu hiç anlamıyorum. Amerikalı değilim. Allah'tan. Ve anladığım kadarıyla topu alıyorsun. Ve o da bir top değil, yumurta değil mi? Topu alıyorsun. Koşuyorsun. Adamlar seni dövmeye çalışıyorlar. Burada bir bitiş çizgisi var. Touchdown çizgisi var. Onu geçer geçmez topu yere fırlatıyorsun ve kazanmış olursun. Bu kadar değil mi? Bilmiyorum. Neyse. Biz oynadık. Topu aldım. Ben biraz hızlı koşabilirim. Özellikle büyük adamlar varsa hızlı koşuyordum. Bir çizgi gördüm. Onu geçtim. Topu yere fırlatıp hop diye herkes bana bağırıyor. Ne yapıyorsun? Herhalde bitiş çizgisi değildi. Touchdown çizgisi değildi. Yani yarı saha çizgisiydi. Tamam mı? Ve bazen imanlılar amaçsız, hedefsiz olabiliyorlar. Neden? Çünkü tamam o çizgiyi geçtim, o karar verdim, tövbe ettim, Mesih'e geldim, yaşama kavuştum, vaftiz oldum, pat diye bitti değil mi şimdi? Ve bazen ondan sonra imanlılar ne yapacaklarını bilmiyorlar, kestiremiyorlar. Ama o bitiş çizgisi değildi ki. O başlangıç çizgisi. Şimdi başlıyor. Şimdi yeni yaşama kavuştun mu? O zaman o yeni yaşamı yaşayacaksın. Tamamlayacaksın. Ve Tanrı herkese belli bir rol, belli bir görev veriyor. Mecdeli Meryem'e ne dedi? Kardeşlerime git ve söyle. Git ve söyle. Ve Tanrı herkese belli bir rol veriyor. Senin rolün nedir acaba? Yani niçin buradasın? Buradaysan, ölü değilsen, demek ki Tanrı senin için belli bir tasarısı vardır. Yoksa seni hemen eve götürürdü. Ve o gün gelecek. O gün için bekliyoruz. Ama o güne kadar, o bitiş çizgisine kadar yapılacak bir şey mi var İstanbul'da? Herhalde var. Çünkü hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Şu güzel havada yaşıyoruz. Demek ki belli bir amacımız var. Onu yerine getirmeye gayret et. Ve biz dirilişe vereceğimiz karşılık nedir? Tapınmak mı? Yani İsa'nın ayaklarını diz çöküp tapınmak mı? Evet. Ama sadece o değil. Hristiyan hayatı sadece Rab'bin ayaklarında durup tapınmamızdan ibaret değil. Günün birinde İsa'nın egemenliğinde İsa'nın tahtını göreceğiz. Ve her ırktan, her ulustan, her dilden, her ülkeden oluşan büyük bir kalabalıkta bulunacağız. Ve hep birlikte sonsuzluk kadar Mesih'i tapınacağız. Günün birinde. Ama şu anda işimiz var, bir görevimiz var. Koskoca bir İstanbul'umuz var. O zaman asıl amaç tapınma. Ama şu anda misyon var. Çünkü tapınma yok. O zaman ne diyor? Git ve söyle. Ve bu hikayeden dikkatimizi çeken bir son nokta daha var. Bütün bu hadiseler bir bahçede gerçekleşir. Haftanın ilk gününde, sabah erkenden. Bir bahçede, haftanın ilk gününde. Neden bir bahçede? Neden haftanın ilk gününde? Çünkü unutmayalım, Yahudiler için pazar günü haftanın ilk günü. 6 gün çalışıyorsun, pazardan cuma kadar. Cuma günü, cumartesi günü dinlenme günü, şabat günü. Ve pazar günü yine de hafta başlıyor. Yani okula gidiyorsun, işe gidiyorsun falan filan, tamam mı? Hafta öyledir. O zaman pazar günü haftanın ilk günü. Neden İsa pazar günü ölümden dirildi, haftanın ilk günü? Ve neden bir bahçe? Şimdi başlangıçta Tanrı'nın ilk yeri ve göğü yarattığında Tanrı Adem'i yaratıp bahçesine koydu. Adem bahçesine koydu, değil mi? Orada Adem duruyor. Bir Adem lazım. Abi gelir misin? Sen Adem'e benziyorsun. Genç değilsin. Tamam. Sen Adem olacaksın ve burada bir bahçe var. Tamam mı? Orada kalsın. Senin görevin bu bahçeye bakmak, sulamak, yetiştirmek. Tamam mı? Ne güzel. Şimdi Adem Tanrı'yı temsil ediyordu dünyada. Tanrı'nın vekiliydi. Tanrı'nın vekili. Tanrı'yı temsil ediyordu. Tanrı'nın suretinde yaratıldı. Tamam mı? Aynı zamanda bütün insanoğlunun, merhaba insanoğlu, bütün insanoğlunun atası, simgesel başıdır. Hepimiz ondan geldik. Tamam mı? Demek ki o neyse biz öyleyiz. O Tanrı'nın suretinde yaratıldı mı? Biz de hepimiz onun torunları, torunların torunları olarak Tanrı'nın suretinde yaratıldı. Tamam mı? O topraktan yaratıldı mı? Hepimiz de topraktan yaratıldı. O günaha düştü mü? Hepimiz de günaha düştük. Çünkü ondan geldik. O neyse biz de oyuz. Tamam mı? Şimdi Tanrı Adem'e o ağacın meyvesini yemeyin yoksa ölürsün dedi. Ve herhalde meyve yok, neyse. Ve ne oldu o gün? Adem yedi. İsyan etti, günah işledi Tanrı'ya karşı. Sözünü dinlemedi. Ve ne oldu? Öldü. Ruhsal olarak o anında öldü. Çünkü ruhsal ölüm nedir? Tanrı'yla bütün ipler koptu. Tanrı'yla ilişkisini kesildi. Tanrı'nın sesini duyamaz oldu. Bahçeden kovuldu ve bahçeden kovuldun, oraya geçeceksin. Ve artık Tanrı'yla bir ilişkiye sahip değildi. Günah işlediği için. Ruhsal olarak anında öldü. Tamam mı? Çünkü yaşam veren Tanrı ve Tanrı'dan yoksun kaldı. Ve fiziksel olarak ölüme mahkum edildi. ölmeye başladı fiziksel olarak. O gün fiziksel olarak ölmedi. Ama birkaç sene sonra öldü. O zamana kadar, günah işleyene kadar ölümsüzdü Adem. Çünkü ölüm sadece günahtan geliyor. Ama o gün ruhsal olarak öldü. Fiziksel olarak ölüme mahkum edildi. O zaman ne oldu o gün? Bahçeden mezara girdi. Yaşamdan ölüme kaydı. Ve mezar burada. Bak, koskoca bir mezar var. Ve o gün Adem mezara girdi. Ve biz onun çocukları olarak onunla birlikte ölüme mahkum edildik. Çünkü bildiğiniz kadarıyla ölmeyen bir insan var mı? Sizin akrabalarınızdan ölmeyen var mı? Belki çok yaşlı olanlar olabilir. Belki keşke ölseler. Yok. Ölmeyen var mı? Ölümden kaçan var mı? Yok. Ve insanoğlu o gün, bugündür ölüme mahkum edildi. Ruhsal olarak ölü ve fiziksel olarak ölmekte. Ve o zaman kutsal kitabın sözleriyle ölü. Ölecekse ona ölü diyelim, çünkü ölecek. O zaman bu koskoca mezarda Adem'den itibaren bütün çocukları, torunları, biz dahil o mezarda doğduk, o mezarda büyüdük, o mezarda evleneceğiz, yuva kuracağız, iş yapacağız ve o mezarda öleceğiz. Bu yaşadığımız diyar koskoca bir mezar aslında. Ölüler arasında yaşıyoruz. Çünkü herkes ölü, herkes ölecek. Herkes ölüme mahkum. Ve o zaman Adem bahçeden mezara geçti. Yaşamdan ölüme kaydı. Tamam mı? Fenerbahçeliler, burası Kadıköy, buradan çıkış yok derler, değil mi? Sen giyiyor musun ablacığım? Burası Kadıköy, buradan çıkış yok derler. Burası mezar. Buradan çıkış yok. Tamam mı? Yani Kadıköy bir mezara özdeşlemiyorum ama çıkış yok. Çıkan yok, kaçan yok. Hepimiz bu diyarda, bu diyar içinde yaşıyoruz. Ölümün egemenliği altında yaşıyoruz. Kaçan yok. Ölümü aldatan yok. Var mı? Yok. Ve bu okumakta olduğumuz ana kadar. Ve bu okumakta olduğumuz anda ne oluyor? Adem bahçeden mezara geçti mi? İsa mezardan bahçeye çıktı. Adem yaşamdan ölüme geçti mi? İsa ölümden yaşama geçti. Mezardan ilk çıkan İsa Mesih'tir. Ve kapıyı açık bıraktı. Gördüğümüz gibi müebbesede. Kapıyı açık bıraktı. Çıktı, kapıyı açık bıraktı. İnsan tarihinde, insanlık tarihinde ilk mezardan çıkan İsa Mesih'tir. Ve nasıl ki Adem bütün insan oğlunun temsilcisi, yani nasıl ki Adem, evet, bütün insan oğlunun, heyecanlandım o yüzden, evet, yani bizim simgesel başımız, tamam mı? Aynen öyle İsa Mesih. Kimdi? Tanrı'nın oğlu ve insan oğlu. Kendini Tanrı'nın oğlu ve insan oğlu olarak tarif etti. Ne demek? Tanrı'nın oğlu olarak Tanrı'yı bize temsil ediyor. Tasvir ediyor. Yansıtıyor. Ne dedi? Beni göreni babamı görmüş olur. Ben neysem Tanrı öyledir dedi. Tamam mı? Aynen öyle insan oğlu olarak bizim bir ikinci Adem'imiz gibi oldu. Kutsal kitaba göre İsa Mesih ikinci Adem. Bizim yeni başımız olarak geldi. O bizi temsil ediyor Tanrı'nın önünde. O zaman Mesih mezardan çıktı mı? Biz de Mesih'te olanlar olarak mezardan çıkmış oluruz. Ölümden yaşama kavuşmuş oluruz. Çünkü Mesih'te bulunuyoruz. 1. Korintiler 15:20. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, yani Adem aracılığıyla ölüm geldi. Geldiğine göre ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacaktır. Ve bu ayetlerde Elçi Pavlos, Mesih'in ikinci Adem olarak, sembolik başımız olarak, vekilimiz olarak ölümden dirilişinin ne anlamına geldiğini anlatmaktır. Başka bir ayet göstereceğim bu konuda. Şimdi Romalılar 5:17. Çünkü ölüm, bu çok önemli, tamam mı? Ve burada bitireceğiz. Ama bu Hristiyanlık ne olduğunu, bir imanlı olarak kimim diye anlam. Teşekkürler Adem Bey. Bir Hristiyan olarak kimim diye anlamamız gerekiyor. Ve bununla bunu anlayabiliriz. O yüzden çok önemli. Romalılar 5:17. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden, yani Adem'in suçu yüzünden, o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, çünkü mezara geçtik, egemen olan ölüm. Ve hiçbirimiz o egemenden kaçamadık. Egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmaya sağladı. Anladık mı? O zaman büyük olan soru budur. Adem'de misin, Mesih'te misin? Çünkü diyelim ki hepiniz Adem'desiniz. Demek ki mezardasınız. Demek ki bir lanet altındasınız. Demek ki ölüme mahkumsunuz, ölmektesiniz. Demek ki Tanrı'dan uzaksınız. Hepiniz Adem'desiniz. Mesih mezardan bahçeye geçti. Ölümden yaşama. Ve Mesih'te olanlar sizsiniz. Mesih'te olanlar Mesih'le birlikte mezardan yaşama kavuştunuz. Ölümden yeni bir yaşama kavuştunuz. Demek ki sizler bir lanet altında değilsiniz artık. Sizler Mesih'in krallığı altındasınız. Mesih'in denetimi altındasınız. Yeni bir efendiniz var, yeni bir Rabbimiz var. O da İsa Mesih. O zaman önemli olan soru, Adem'de misiniz, Mesih'te misiniz? Çünkü bir kişi iman ediyorsa, Mesih'le birlikte, diyelim ki sen tövbe ettin günahlarından, Mesih'le birlikte çarmıha geriliyorsun. O zaman Mesih çarmıha gerildi mi? Sen de Mesih'le birlikte çarmıha gerildin. Yani Mesih'le birlikte eski yaşamına ölüyorsun. Vaftiz oldun mu? Demek ki gömüldün, eski yaşamına elveda ettin. Ve şimdi yeniden doğdun mu? Yeni bir yaşama kavuştun ve artık ölümden yaşama geçtin. Ve her Mesih'e iman eden, artık burada kalabilirsin. Her Mesih'e iman eden bunu yaşıyor. Ölümden yaşama, mezardan bahçeye, günahtan kutsallığa, Tanrı'nın ailesine. Ve bu kurtuluşumuz aslında iki taksitle veriliyor. Doğru. Birincisi, aniden iman ettiğinde, o anda, o dua ettiğinde tövbe ediyorum ve sana her şeyimi bağlanacağım şimdi. O dua ettiğimizde Mesih seni Rab kurtarıcı ve efendim olarak kabul ediyorum. Dediğinizde o anda ruhun Mesih'le birlikte diriliyor. Ruhun o anda ruhsal olarak sen mezardan çıkıyorsun, yaşama kavuşuyorsun. Mesela 2. Korintliler 5:17 benim en sevdiğim ayet. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır, yeni yaratılıştır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Yeniden doğdun, yeniden yaratıldın. Yeni bir yaratıksın artık. Ve Romalılar 8:10 eğer Mesih içinizdeyse bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. Ruhunuz diridir. Şimdi bu bir gerilim var burada. Çünkü bedenim hala ölmekte, çürümekte, çökmekte. Bedenim hala ölecek. Ne zaman bilmiyorum ama ölecek bedenim. Ama ruhum artık ölümsüz kılındı. Ruhum artık yaşayacak, sonsuz yaşamak. O zaman burada, sanki burada duruyorum değil mi? Çünkü ölüm, bedenim ölüme mahkum ama ruhum yaşayacaktır. Ve mesela bu ayet. Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da iç varlığımız günden güne yeniliyor. Ve sanki ortada kaldık biraz. Birinci taksit aldık, ruhumuz dirildi. Ama ikinci taksit henüz alamadık. Bedenlerimizin dirilmesi. Ama onu da alacağız. Çünkü ikinci taksit bedenlerimiz de arda sırada dirilecektir. Ne zaman? Mesih'in ikinci dönüşünde. Yani bizim öldüğümüzde ruhlar, bazen böyle düşünebiliriz. Öldüğümüzde ruhlarımız bedenlerimizden ayrılıp havada Leyla Leyla diye uçacaklar. Ya o sonsuza kadar onu yapmak istemiyorum. Ama Tanrı'nın sözüne göre o olmayacak. Yeni bir bedene sahip olacak. Bedenlerimiz İsa'nın yaptığı gibi ölümden dirilecektir. İsa Mesih'in geldiği zaman. Filipiler 3:20 oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şey kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi, benim bedenim zavallı, zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Ne zaman olacak? Her biri sırası gelince dirilecek. 1. Korintliler 15. İlk örnek olarak Mesih. Sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar. Son borazan çalınınca hepimiz, yani Mesih'te olan herkes bir anda göz açıp kapanaya dek değiştirileceğiz bedensel olarak. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Bu öğretiş apaçıktır, tartışılmaz. İsa Mesih'in ikinci gelişinde ona iman eden herkes ölümden dirilecek fiziksel olarak. O zaman anladık mı? Mesih'e iman ettiğimiz zaman ruhlarımız Mesih'in yaptığı gibi mezardan yaşama kavuştu. Bir gün Mesih'in ikinci gelişinde o ne zaman olacağını bilmiyoruz. Belki bugün olabilir. Belki 3000 sene sonra bilemeyiz. Ama o günde bizim uyuyan bedenlerimiz mezardan çıkacak. Ruhlarımız bedenlerimizle bir kez daha birleşecek. Ve bedenlerimiz çürümez bir şekilde, ölümsüz bir şekilde, yüce bir şekilde ölümden dirilecek. Ve yenilenmiş bir yeryüzünde yaşayacağız. Havada uçmayacağız. İsa Mesih dünyayı yeniden yaratacak. O yüzden aslında Meryem onu bahçıvan sandı ya, bence yanılmıyordu. Çünkü Mesih ikinci Adem olarak bahçededir, dünyadadır. Ve bahçeyi işletiyor, yeşertiyor, yaşatıyor, yeniden yaratıyor. Bu çökmekte olan dünyamız, bu günah içinde yüzen olan dünyamızı yeniden temizleyip, aklayıp, paklayıp yaşatacaktır. İsa Mesih onu yapmaktadır. Çünkü görüyoruz ki bundan sonra yeni bir gökle, yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Yenilenmiş bir dünyada yaşayacağız kardeşler. Mesih'te olanlar. O zaman burada bitireceğiz. Adem siz oturabilirsiniz. Çok, bir 6000-7000 yıldır orada duruyorsunuz. Önemli olan soru, Mesih'te misin? Adem'de misin? Çünkü hala mezarda yaşıyorsan, mezardan çıkabilirsiniz. Mesih çıktı, kapıyı açık bıraktı. Siz de çıkabilirsiniz bugün. Mesih'teyseniz eğer, sevinin. Ölümden korkmayın. Çünkü o ilahi var ya, belki yine de söyleyeceğiz. Ölüm zaferi nerede? Ölüm kibiri nerede? Ya biz buradan mezara onu söyleyebiliriz değil mi? Hani gücün nerede? Çünkü Mesih seni yendi. Ve biz de Mesih'teyiz. Tertullian diye, yani bizim atalarımızdan bir teolog şöyle dedi. Bizimkiler güzelce ölürler. Bizimkiler güzelce ölürler. Korkmadan ölürler. Korkmamıza gerek yok. Korkmamıza gerek yok. O zaman söyleyeceğiz o ilahi birlikte. Kalkalım, ben dua edeceğim.